İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz, yeni bir Eğitimde İyi Örnekler programıyla karşınızdayız. Bugün yılın son günü, sizlerle beraber olacağız. Bu seneyi tamamlamış olacağız. Gerçi programımız sene başından itibaren başlamadı ama sene sonuna doğru başlattık bu programı. İnşallah bugün de bu yılın son programını yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıl tekrar sizlerle yine bu mikrofonda baş başa olacağız. Konuklarımız, misafirlerimiz olacak. Eğitimde güzel örnekleri, iyi örnekleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün de yine çok güzide bir kuruluşumuzu misafir ediyoruz. Çok kıymetli bir dostumuz, misafirimiz olacaklar. Onların eğitim sahasına katmış oldukları nadide örnekleri, örneklikleri kendilerinden dinleyeceğiz. Sizlerle paylaşmalarını arzu edeceğiz. Malum programımız ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz olabilir. Bunun için tekrar etmekte fayda görüyorum bunu. Eğitim sahasında sivil olarak kendi gayretleriyle ortaya koymuş oldukları hizmetleri tanıtma amaçlı bir program. Yani sivil toplum kuruluşlarının veyahut da efendim sivil toplum kuruluşu olması da şart değil. Herhangi bir şahsın, bir bireyin kendi başına gönüllü bir şekilde ortaya çıkıp bir hizmet geliştirdiyse ve bu hizmette de güzel neticeler elde ettiyse, yani sadece proje olarak bir hizmetin var olması yeterli değil. Bunun hayata geçmesi ve güzel neticelerinin alınması bizim için önemli. Bu tür başarı örnekliklerini de oluşturmuş projeleri, efendim kitapları, dergileri, efendim vakıf insanları programımıza misafir ediyoruz ve onlarla bu başarı hikayelerini bize anlatmalarını istiyoruz onlardan. Bunun üzerine sohbetler yapıyoruz. Buradan da amacımız bu güzel örnekleri, iyi örnekleri tüm Türkiye duysun, tüm dinleyenlerimiz duysun. Bunu dinleyenlerimiz içerisinden ya insanlar ne kadar güzel hizmetler yapabiliyorlar. İşte bir öğretmen arkadaşımız, bir avukat arkadaşımız veya bir imam hoca efendi arkadaşımız kendi gayretleriyle nelere imzalar atmış, insanlara ne tür efendim imkanlar sunmuş, ne güzel hizmetlerle insanları buluşturmuş, bunu ben de yapabilirim, bu insan yaptıysa bunu ben de hayata geçirebilirim diye dinleyenlerimizin gönlünde bir heyecan oluşmasını arzu ediyoruz. Zira insanlara iyilikleri, güzellikleri ulaştırmak, iyilikleri, güzellikleri paylaşmak veyahut da insanların iyiye ve güzele ulaşmasını sağlamak sadece belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir hoca efendinin, belli bir efendim grubun meselesi değil. İnanan, iman eden, müminim, Müslümanım diyen her bir fert efendim güzellikleri yaymakla, iyilikleri yaymakla, kötülüklerin önüne engel olmakla sorumlu, vazifeli ve herkesin üzerine de bir hisse düşüyor. Çünkü dünya o kadar büyük ki, o kadar geniş ki, insanlar o kadar çok şeye muhtaçlar ki sadece birilerinin, bir grubun, bir kesimin, yani bunu söylerken belli bir vakfı veya bir camiayı kastetmiyorum. Yani işte diyelim sadece ilahiyatçı hocalarımızın, efendim sadece din görevlilerinin, sadece efendim imam hatip okullarının meselesi değil bu mesele. Herkesin, her bir ferdin, bir kimsesizi, bir yoksulu, bir yetimi, bir garibi, efendim eğitim imkanından yoksun kalmış bir insanı, dünyanın dört bir tarafında mağdur ve mazlum durumda bulunan bir şahsı, bir aileyi, bir genci, bir çocuğu düşünmesi ve ben bir birey olarak bunun için ne yapabilirimin endişesine düşmesi gerekiyor. Çünkü bizim dinimizde de bu her bir fert kendi hesabını Rabbi ile kendisi görecek. Yani her kul kendi hesabını, muhasebesini Rabbi ile görecek. Dolayısıyla belli grupların, kişilerin, vakıfların, camiaların bir takım hizmetleri üstlenmesi, yürütmesi, koşturması bizleri birey olarak hizmet ehli insan olmak, insanların faydasına, yararına çalışan bir fert olmaktan uzaklaştırmamalı. Nasıl olsa filancalar, falancalar, falanca kurumlar, devletin filanca organları, bilmem şu vakıflar bu hizmeti yapıyor, işte ne güzel yapıyorlar filan demek bize yetmiyor. Bizim de gücümüz var, bizim de kudretimiz var, bizim de imkanımız var. Biz ne yapabiliriz? Biz nasıl bir yangını söndürmek için nasıl bir çaba içerisinde olabiliriz? Bunun derdinde tasasında olmamız gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, daha önceki programlarımızda da sık sık üzerinde duruldu. Gelen çok kıymetli konuklarımız bize çeşitli veriler sundular. Hem ülkemizde hem dünyada insanların çok ciddi ihtiyaçları var, sıkıntıları var, problemleri var. En basitinden bir Suriye örneği gözümüzün önünde. Kış günü televizyonlarda, radyolarda görüyoruz. İnsanlar soğuktan donma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Hemen yanı başımızda. Maalesef bu konuya yeterince bir duyarlılık gösteremiyoruz. Çünkü biz bireyler olarak, fertler olarak İslami hassasiyetimizi maalesef belli kurumlara ve kişilere devrettik gibi kendimizi görüyoruz. Yani falancalar bir işi yapıyorsa, filanca vakıf veya bir dernek bir işi yapıyorsa bir birey olarak nasıl olsa yapılıyor diye geri duruyoruz. Halbuki bu bizim dinimizin bizi getirdiği yer burası değil. Bizim dinimizin bizi getirmek istediği yer her bir ferdin mükellef olduğu, kardeşini gözetmesi, kollaması gerektiği, komşun açken tok yatamazsın diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Komşusunu komşuna zimmetliyor. Yani Peygamber Efendimiz bunu söylerken yani falanca vakıflar komşulara baksın sen dert etme gibi bir ifade burada yok. Her bir Müslüman için özel olarak bunu söylüyor. Ve mümin mümine zimmetlidir diye Peygamber Efendimiz buyuruyor. Müslüman Müslümana zimmetlidir. Onun derdiyle Müslüman Müslümanın derdiyle dertlenmelidir diye pek çok hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bizi birbirimize zimmetliyor, bağlıyor, birbirimizin derdiyle tasasıyla ilgilenmemizi istiyor. Dolayısıyla buradan gelmek istediğim nokta biz hepimiz fert olarak ne yaparız, ne yapmalıyız? Paramızla, bedenimizle, duamızla ne yapmalıyız? Bunun endişesi içerisinde, tasası içerisinde olmamız lazım. Bizim programımızın amacı da zaten bu. Anadolu'nun herhangi bir köşesinde veya İstanbul'un herhangi bir semtinde, ilçesinde bir tane gönül ehli insan meydana çıkıyor, ortaya çıkıyor, bir müessese kuruyor, yüzlerce insana hizmet ulaştırabiliyor. Bunu yapan bir kişi. O bir kişiyi harekete geçirmek, gönlüne, insanların faydasına, yararına koşma aşkını, şevkini düşürmek için biz Eğitimde İyi Örnekler programını yapıyoruz. Bu programa çok kıymetli gönül insanlarını davet ediyoruz. Kendi gayretleriyle o koca koca işleri nasıl başardıklarını, bu başarılarının sırlarının ne olduğunu onlarla paylaşıyoruz. Programımız bu amaca hizmet ediyor. Ben biraz bugün girişi uzun tuttum. Ama gerçekten şu günlerde hem ümmet olarak, İslam dünyası olarak hem Türkiye'miz olarak zor günler, sıkıntılı günler de geçiriyoruz. Bu günlerde bu dertlenme meselesinin biraz daha ön planda kendi randevu listemizde veya kendi ajandamızda ön planda yer alması gerekiyor. Bu konulara biraz daha ehemmiyet verilmesi gerekiyor. Neme lazımcı bir üslup. Bir Müslüman için en son hatta hiç gündeminde yer almaması gereken bir üsluptur. Biz kim var ve ben ne yapabilirim? Bunun arayışı ve çırpınışı içerisinde olmamız lazım. Çünkü bizim önderimiz, rehberimiz Peygamber Efendimiz bize bunu telkin ediyor. Sadece telkin etmekle kalmıyor. Peygamber Efendimiz gösterdiği pek çok güzel örnekle de bizim böyle bir kul, böyle bir mümin olmamızı istiyor. Evet, kıymetli Ahmet Sözbilir abimiz, dostumuz, kardeşimiz bizimle birlikte. Hoş geldiniz diyorum Ahmet Bey'e ben. Ahmet Bey, Gençlik, Eğitim ve Kültür Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Sözbilir Bey. Kendisiyle daha önceden de eski bir hukukumuz var. Çeşitli çalışmalarda istişarelerimiz, fikir alışverişlerimiz oluyor. Bugün kendisini programımıza davet ettik. Gerçekten çok önemli hizmetlere imza atıyor Ahmet Bey ekibiyle birlikte. Biz inşallah kendilerinin neler yaptıklarını gençlere yönelik ve bu yapılan çalışmalarda ne tür neticeler elde ettiklerini ve bu neticeleri, bu başarıları elde ederken de bu işin sırları, püf noktaları neler, bunları bizlerle paylaşmalarını Ahmet Bey'den isteyeceğiz. Ben kısaca tabii Gençlik, Eğitim ve Kültür Konfederasyonu Genel Başkanı dedim. Ahmet Sözbilir diye takdim ettim ama ben Ahmet Bey'den şöyle kendisini bir tanıtmasını istiyorum. Dinleyenlerimizin Ahmet Bey'i tanımalarını arzu ediyoruz. Genç konu kısaca bir tanıtmasını istiyoruz. Daha sonra sohbetimizi genişleteceğiz, detaylandıracağız. Sizin bilgiyi, tecrübelerinizden hem kendimiz hem dinleyenlerimizin istifade etmesini arzu ediyoruz Ahmet Bey. Evet, buyurun. Kimdir Ahmet Sözbilir? Neler yapar? Genç kon nedir? Bunları şöyle bir özetleyin bize Ahmet Bey isterseniz.
İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul'dan sonra üniversiteyi Eskişehir'de Osman Gazi Tarih bölümünde okudum, Fen Edebiyat Fakültesi. Daha sonra üniversite yıllarında aslında bu gibi gençlik çalışmaları, gönüllü hizmetlerle biraz daha hemhal olduk. Orada tanıştığımız güzel insanlar vesile oldular. Sonrasında işte mezun olup İstanbul'a geldikten sonra tekrar yine benzer çalışmalara dahil olduk. Yine değişik projelerin içinde yer aldık. Günler devam ettikçe tabii böyle hizmetlere de ciddi bir teveccüh oldu. İşte sizler gibi güzel insanlarla istişarelerimiz, fikir alışverişlerimiz oldu. İşler de büyüdü. Biz şu anda bir yandan yüksek lisans yapmaya çalışan bir öğrenciyiz de aynı zamanda aslında. Marmara Üniversitesi'nde.
Öğrencilik hiç bitmiyor zaten.
Öğrencilik evet hiç bitmiyor. Akademik yanı da devam edince öğrenci atmosferinden de kopmamış oluyorsunuz.
Gençlerin gündemini de daha yakın birebir.
Kesinlikle.
Hem kampüs hayatını hem gençleri daha yakında görüyorsunuz. Eğitimden hiçbir zaman da kopmamak gerekiyor. Eğitimcilerin özellikle.
Kesinlikle. Hele ki gençlerle ilgilenen kişilerin muhakkak kendilerini sürekli güncel tutmaları lazım.
Branştaydı Ahmet Bey?
Halk eğitimi bölümü, eğitim bilimleri enstitüsü halk eğitimi bölümü.
Çok güzel.
Orada da biraz ağır ilerlese bile gençlikle ilgili, gençliğin okul dışı serbest zaman faaliyetlerinde gençlik kulüplerinin etkililiğiyle ilgili bir çalışma yapma.
Tez aşamasındayız.
Oo, evet.
Çok güzel. Hem de İnşallah. Ahmet Bey, ben yaptığı işi yakinen biliyorum, dinleyenlerimiz de duyacaklar. Tam yaptığı işle ilgili master yapıyor. Bu da çok
tevafuk oldu. Evet, yani.
Çünkü genelde master doktora yapılır ama pratikte karşılıkları az olur.
Genelde
sahadaki
zaten,
bir şeyle ilgili.
Yani ders dönemlerindeyken de bu uygulamalar, bu projeler genelde sahada uyguladığımız şeyleri ödev olarak teslim etmek tevafuk nasip oluyordu.
Çok güzel.
Benzer çalışmalar devam ediyor.
Evet Ahmet Bey, şöyle soralım önce. Gençkon, Gençlik Eğitim Kültür Federasyonu, evet ama neler yapıyoruz? Yani neyin federasyonuyuz biz? Konfederasyonuyuz pardon.
Biz 2007 yılında bir işte böyle güzel insanların olduğu meclislerde konuşulan bir gençlik faaliyetleri projesi olarak gençlik kulüpleri fikri çıktı ortaya. Biz konfederasyon olarak yeni kurulduk. Fakat 2007 yılından beri gençlikle ilgili, gençlik kulüpleri ile ilgili çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz.
Hı hı.
Gençlik kulüpleri dediğimiz yerlerde ortaokul ve lise öğrencilerinin okul dışı serbest zamanlarını daha aktif kullanabilecekleri, fakat sadece ders veya akademik başarı odaklı değil, manevi gelişimleri, kişisel gelişimleri, yani tırnak içinde bu kişisel gelişim bugünkü algının dışında, yani kendi karakter gelişimlerinden den vurarak.
Popüler işte, kişisel gelişim
evet,
değil yani.
Değil, popüler evet. Kişisel gelişim değil. Böyle bir proje, taslak projeler oluşturduk. O dönem için işte Semerkant Vakfı'nın da desteğiyle bir İstanbul'da bir hareketlenme başladı. İstanbul'da 2007'de kurduğumuz ilk gençlik kulüpleriyle.
Önce İstanbul'da
pilot
başladınız.
Çalışmalara başladık. Evet. Yani yine Eskişehir'de öğrencilik yıllarımda işin içinde olduğumuz gençlik merkezleri, izci kulüpleri vardı. Oradaki tecrübeler de bizim için faydalı oldu. Bursa'da birkaç örnek vardı incelediğimiz. Sonrasında gençlik kulüpleri çalışmasını biraz daha kurumsal hale getirmek üzerine toplantılar, görüşmeler, projeler yapıldı. Gençlik kulüpleri sayısı birden hızlı bir şekilde ailelerin ve çocukların buraları sahiplenmeleriyle artmaya başladı.
Evet. Peki Ahmet Bey, biraz ben detaylandırmak istiyorum. Mesela gençlik kulüpleri diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz gençlik kulüplerinde?
Gençlik
tabii sizin zihninizde mesele çok net
evet,
ama
evet.
Dinleyenler
gençlik
açısından.
Gençlik kulüplerinde biz çocuklara öncelikle ders çalışmayı sevdirme üzerine, ders çalışma üzerine etüt programları uyguluyoruz. Fakat bu bir dershane veya etüt merkezi mantığıyla değil, üniversite öğrencilerinin onlara rehberlik, abilik yapmaları, ondan sonra gönüllü eğitmen, öğretmenlerin gelip orada okul dışı zamanlarda rehberlik yapmaları şeklinde. Bunlarla beraber çeşitli sosyal faaliyetler var. Aslında birçok STK'nın yaptığı işte piknikler, gezi organizasyonları, ondan sonra işte kurumun içinde yapılan ziyafet saatleri vesaire gibi çalışmalar oluyor zaten. Bunun paralelinde bizim farklı olarak gençlerle yaptığımız ve üzerinde çokça durduğumuz izcilik çalışmalarımız
evet,
var.
Evet, ben broşürünüzde de onu gördüm, evet, özellikle soracaktım.
İzcilik çalışmalarını
i̇zcilik
çok
var.
Önemsiyoruz.
Evet,
evet. İşte o 2007'de başlayan yolculuk, şu anda İstanbul'da 45 tane gençlik kulübümüz var.
Maşallah.
Tüm Türkiye'ye bu çalışmalar yayıldı ve Avrupa'da, yurt dışında da partner kuruluşlar oluşmaya başladı. Türkiye çapındaki gençlik kulübü sayımız 200'ü geçmiş durumda şu anda. Ve bu çalışmalarla beraber şunu gördük ki, bir de kız çocuklarına özel, sadece kız çocukları için gençlik kulübü oluşturmamız gerekiyor. Çünkü özellikle Doğu Güneydoğu'da ailelerin daha rahat, daha güven içinde çocuklarını, kız çocuklarını gönderebileceği biraz daha steril ve o çocukların, kız çocuklarının yapısına uygun dizayn edilmiş mekanlara ihtiyaç var.
Pozitif ayrımcılık yapıyorsunuz yani.
Evet, bayağı. Kesinlikle pozitif ayrımcılık yapıyoruz.
Tabii bir de şöyle bir problem var Ahmet Bey. Yani kızların, gerçekten kız çocuklarımızın, hanımefendilerimizin diyelim, sosyalleşecekleri alanlar sınırlı. Özellikle evet. Yani belli hassasiyetleri olan ailelerin kızlarını böyle çok rahat gönderebilecekleri, çeşitli sanat kursları alabilecekleri, kültürel etkinlikler yapabilecekleri, efendim ne bileyim, okul dersinde bir problemi varsa bunu halledebileceği, çeşitli spor müsabakalarına katılabileceği alanlar ve güvenilir alanlar var da evet. İnsanlar çok böyle güvenerek yollayamıyor çocuklarını. Bunlarda ciddi bir sıkıntı var Türkiye'de. Yani evet. Bu açıdan da zannediyorum çok isabetli olmuştur bu. Nasıl talep oluyor mu kızlarla ilgili?
Şu anda 25 civarında kız gençlik merkezimiz var işte Türkiye çapında oluşturulmuş. Yeni yeni biz de biraz daha yaparak öğreniyoruz ama mevcut sistemin oturduğu kurumlarda çok ciddi bir başarı var ve diğerlerinden daha fazla talep görmeye başlıyor.
Erkeklerden daha
evet.
Fazla mı?
Yani oralarda bir de spor salonları oluşturmaya çalışıyoruz özellikle. Çok lezzet atölyeleri için mutfak bölümünü biraz daha geniş tutuyoruz. Orada işte bir dikiş atölyesi oluşsun istiyoruz. Çocuklara böyle sanki bir eğlenceli bir hayat provası olsun istiyoruz
tabii,
açıkçası.
Hayata hazırlıyorsunuz.
Yani özellikle kız çocukları için büyükler şöyle ifadelerde bulunuyorlar. Yani evet, bir kız çocuğu iyi yetişirse en az 4-5 tane daha çocuğun gelişimini, yetişmesini o etkileyecek.
Evet.
Ve toplumu inşa edecek olan annelerin küçük yaşta bazı konularda bilinçlenmesi,
evet.
Bazı alanlarda kendini geliştirmesi, daha zinde olması, işte sosyal anlamda gelişmiş, kendilerini geliştirmiş olmaları daha ciddi önem arz ediyor.
Evet.
Bu anlamda devam ediyor çalışmalarda.
Peki Ahmet Bey, bu kulüpleri açarken, gençlik kulüplerini açarken nereleri tercih ediyorsunuz? Mesela bir strateji var mı? Nasıl, kaç metrekarelik, nasıl yerler bunlar? Mahallelerde mi?
Genelde mahalle içlerinde. Yani biz kendi içimizde gençlik kulüplerini kategorize ettik. Yani etmek zorunda kaldık. A, B ve C tipi diye gençlik kulübü kategorizelerimiz var. Yani 1200 metrekarenin üstünde olan gençlik merkezlerimiz de var. Yani 2000 metreye yakın, 3000 metre, 3 katlı bina şeklinde. Fakat mahalle arasında bir ara sokakta 150-200 metrekarelik olan yerlerde kurulmuş. Orada böyle bir ihtiyaç varsa belki daire tipi bir dernek havasında oluşturulmuş gençlik kulüplerimiz de var. Bu daha çok bölgelere göre, oradaki ihtiyaca göre şekillenen bir durum. Bizim 2020 yılı için hedefimiz inşallah her ilçede en az bir gençlik kulübü oluşturmak.
Her ilçede.
Tüm Türkiye'nin her ilçesinde inşallah en az bir gençlik kulübü oluşturmak. Yani dediğimiz gibi Allah razı olsun, bu işlerle ilgilenen kişiler, işte aileler bu işlere çok sahip çıkıyorlar bu gibi çalışmalara.
Peki onu soracağım. Yani şimdi çok çeşitli alternatifleri var çocukların. Erkek çocuklarını kastediyorum özellikle. Bayanlarda çok fazla alternatif yok da.
Evet.
Erkek çocuklarında mesela çocukların spora gidebilir, başka bir yere gidebilir, dershaneye gidebilir. Etüt programları var, özel ders programları var. Yani çocuklar zaten bir yarış atı gibi bir şeydeler. Ve aileler de maalesef gözlemliyorum. Yani çocuklarının hani bir sporu öğrenmesi veya ne bileyim bir sanat dalında diyelim, hani güzel geleneksel sanatlarımız var yani. O alanda bir uzmanlaşması, bir sosyalleşmesi gibi bir derdi var mı bilmiyorum, sizin gözlemleminiz. Çocuğum aman şu derse gitsin, aman şu derste şöyle olsun. Yani çocuğun o at yarışı, hani yarış atı şeyine sokulması meselesi var ya, aile bunu daha çok destekliyor gibi.
Evet,
bu noktada
maalesef.
Nasıl yani rağbet nasıl velilerden
öyle
gözlem...
Evet, öyle bir hava var maalesef.
Evet.
Fakat biz şunu çok net
hem
ifade ediyoruz.
Hem bundan şikayet ediyor veliler.
Evet.
Ama aslında bunun en büyük destekçileri de yine
maalesef
veliler.
Maalesef kısmen
yani.
Velilerin bu işe biraz daha bu açıdan bakmasıyla oluşuyor dediğiniz gibi. Biz çok net ifade ediyoruz. Biz dershane değiliz. Çocuğunuzun İşte şu kadar net yapacak, şu sınavı şöyle dereceyle kazanacak gibi iddialarımız yok.
Evet.
Biz çocuğunuzun sokaktaki karmaşadan, şu anda toplumun içinde kol gezen ahlaksızlıktan muhafazasıyla ilgili bir şeyler yapmak üzere buradayız. Hı. Fakat bununla beraber okul derslerine yönelik çalışmaları ile ilgili elimizden geldiğince de gayret göstereceğimizi, çocuğa ders, aslında çocuğu testlerle boğmak, İşte ders çalıştırmak, sürekli işte konulara, kitapların arasına mahkum etmek, akademik meselelerden bahsediyorum. Evet. Bu çocuk için aslında çok eğlenceli bir şey değil. Bizim parolamız şu, biz Çocuğun severek ve isteyerek geldiği yerler olmak istiyoruz. Evet. Fakat ailenin de gönül huzuruyla bize çocuğuna emanet ettiği bir yerde olmak istiyoruz. Evet. Bu nasıl oluyor? Bunun için şöyle bir yöntem izliyoruz. Çocuğun okul derslerini birebir takip ediyoruz. Hmm. Ders çalışması gereken dönemde ders çalışmasını sağlıyoruz. Yazılı olduğu dönemlerde yazılıları için kamplar oluşturmaya çalışıyoruz. Okuldan aileleriyle beraber ders durumlarını, notlarını takip ediyoruz. Ailelerle sürekli temas halindeyiz. Çocuklarıyla ilgili sadece olumsuzluk durumlarında değil, güzel bir şeyler olduğunda da ailelere haber veriyoruz. Hı hı. Bugün çocuğunuz arkadaşına şöyle iyi bir davranışta bulundu diye. Bizim aslında en büyük açmazlarımızdan birisi bu. Genelde eğitimciler veya aileler çocuklarıyla ilgili, öğrencileriyle ilgili bir problem olduğunda muhatap alınırlar. Evet. Halbuki güzel şeyleri de konuşsak, hem çocuğa özgüven gelmesi, hem bizim ona karşı bakışımızın değişmesi konusunda ciddi faydası oluyor.
Bu şeyinizi desteklemek için söyleyeceğim bir anım var. Bu izcilik çalışmaları biz de bir dernekte yürütüyorduk arkadaşlarla. Yani şimdi izcilik çalışmaları gerçekten bir çocuğa bir kere özgüven noktasında çok şey katıyor.
Evet.
Yani kendi başına ayakta durma, efendim bir takım beceriler
kazanma. Bu arada
kazanma.
Ben de bir izci liderim. Oymak başı, hatta grup başıyım.
Biliyorum zaten o konuya orada değineceğiz. Çocukları kampa götürdü arkadaşlar. Mesela götürülen çocuklardan birinin babası da bizim arkadaşımızdı. İşte sordum yani nasıl filan şey yaptınız mı? Kampa gittiler, aradan bir hafta filan geçti. Yani çocuklar için belli bir ücret de alınmıyor. Fedakarane yapılan bir şey. 30-40 çocuk gitmiş. Bir tane veli teşekkür etmek için aramamış. Ama mesela bu arkadaşa ben sordum nasıl geçti? Ya işte çocuk gitti hasta oldu diyor. Yani velilerde böyle bir şey, mesele de var. Ya ne kadar güzel olmuş götürmüşsünüz. Benim çocuğumu böyle bir şeye katmışsınız, yok. Problem olduğunda velide de bu var. Eğitim kurumlarında da bu oluyor. Bir problem olduğunda veliyi aramak.
Şimdi ben bu tablo bizi karamsarlığa itmesin. Ben de bir anı paylaşayım buna paralel. 2009'du yanlış hatırlamıyorsam, burada İstanbul'daki kent ormanlarının birinde yaklaşık 1700 kişilik bir izci kampındaydık. Hı hı. Aşağı yukarı bu grubun 1000 kişisini biz organize edip kamp alanına getirmiştik ve kampın yönetiminde yer alıyorduk o zaman da. Kamp bitişinde o gün sabahtan akşama kadar o kadar öğrencinin işte bir araya toplanması, araçlara binmesi, ailelerin onları karşılaması, yani büyük bir organizasyon. Bu konuda kamp alanında ben de bekliyorum ki hani herkesin evlerine dağıldığı ve bir sorun olmadığı ile ilgili emin olup öyle ayrılalım oradan. Tam akşama doğru, ikindi vakti sonrası bir telefon geldi. "Hocam bu çocuğa ne yaptınız?" dedi bir ses, böyle bir heyecanla. "Eyvah," dedim. Şimdi 1900 yaklaşık bir işte binler, bin küsür 1700 civarı öğrenci. Herhalde dedim ya yanlış otobüse bindi, başka bir yere gitti, ya kolu bacağı kırıldı, ya biriyle kavga etti, düştü. Yani o ünlemli ses tonundan sonra aklımda bir sürü olumsuz şey belirdi. "Hayırdır," dedim. "Buyurun efendim, işte ne olmuş, tanıyamadım falan. Kişinin de kim olduğunu biliyorum." "Hocam," dedi, "ben falancayım, sizinle şurada tanışmıştık, hani kampa gönder demiştiniz çocuğunuzu." "Ben," dedi, "bir hafta," dedi, "çocuğu kampa gönderdim. Normalde bizimle konuşmaz, selam vermez, çok bir şey anlatmazdı. Geldi içeriye, bir güzel selam verdi, oturdu, heyecanla yaptığınız güzel şeylerden bahsediyor. Siz," dedi, "bir hafta içinde bu çocukta böyle bir gelişim oluşturabiliyorsanız, böyle bir şey oluyorsa alın, tamamen sizinle kalsın bu çocuk."
Evet.
Tabii bu gibi örnekler fazla değil.
Tabii.
Ama yani, bizi motive etmeye yetiyor yani.
Veli sizi arayınca kapıldınız, psikoloji o kadar önemli ki. Ya bir problem mi oldu
bir
acaba?
Problem mi oldu?
Alışık değiliz çünkü.
Değiliz.
Veli,
kesinlikle
ya
değiliz.
Teşekkür ederim hocam. Bu biraz şundan kaynaklanıyor. Toplumda takdir etme duyguları çok düşük bizim toplumumuzda. Sürekli eleştirmek, yadırgamak, bir açığını bulur muyum bu? Ama bir takdir edeyim ya, ne güzel bir çalışma yapılmış. Açayım bir teşekkür edeyim ya, bir teşekkür mektubu, maili göndereyim.
Ama işte biz şu anda zayıf. Medyanın pompaladığı şey eleştirmek ve birilerine puan vermek üzerine.
Evet, bütün.
Yani işte yemeğini beğenmeyen, anneannesinin yemeğinin güzel olmadığını onun suratına söyleyebilen bir çocuk yetiştiğini düşünün.
Evet.
Önceden bizim güzide kültürümüzde, büyüklerin geleneğinde böyle bir şey olabilir mi? Tatsız tutsuz bir şey bile ne kadar hoş olmuş deyip yiyebilen. İşte biz aslında işin bu tarafını canlı tutmak için hepimizin uğraşması
İnşallah.
Lazım.
Ahmet Bey, şimdi kısa bir ara verelim. Ondan sonra inşallah gençlik kulüplerine, izcilik çalışmalarına biraz daha şey yapıp daha sonra da genç konu olarak bu işin Türkiye genelinde neler yapıyorsunuz, bunları da sizden dinlemiş olalım inşallah. Efendim Ahmet Bey, en son gençlik kulüpleriyle ilgili devam ediyorduk sohbetimize ve gençlik kulüplerinde ne tür çalışmaların yapıldığını bize özetliyordunuz. İzcilik çalışmasına o anda temas etmiştiniz. Şunu da sormak istiyorum. Mesela biz çocuklarımızı göndermek istediğimizde nasıl bir uygulama var? Üyelik mi var? Şey nedir? Veya gelmesi gereken şu kadar gün gelmesi gerekiyor gibi bir şey mi var? Veyahut da biz sizin gençlik kulüplerinize geldiğimizde katılmamız zaruri olan programlar var mı? Ne tür programlar var? Seçmeli evet. ders gibi mantığıyla mı çalışıyoruz? Çok peş peşe sordum ama genel olarak bunlarla ilgili bir şey yaparsanız.
Katılım noktasında evet dediğiniz gibi bazı kriterler var. Yani biz geçerken uğradık, geldik gittik, geldik bilgisayar oynayıp çıkacağız gibi bir durum söz konusu değil. Biz gençlik kulübümüze gelecek olan gençlerin, çocukların aileleriyle beraber gelip önce bir burada ne yapıldığını dinleyip kayıt yaptırmalarını istiyoruz. Ama
yani aileleriyle gelmeleri
gerekiyor. Aileleriyle gelip tamam. kayıt yaptırmaları gerekiyor. Fakat üye olan öğrencilerin arkadaşları misafir olarak belli zamanlarda gelip gidebiliyorlar. Yalnız o misafirliğin sonunda biz o öğrencilere diyoruz. Bak siz arkadaşınızla buraya geldiniz ama buranın bir kayıt sistemi var. Ailenizle beraber buraya gelip siz madem burayı beğendin hadi sen de gel buraya kaydını yaptır diye. Ama bu şekilde öğrencilere bir misafirlik kontenjanı ayırıyoruz. Fakat kayıt sistemiyle çalışan yerler buralar.
Yani misafirlik 3 gündür.
Evet misafirlik 3 gündür gibi oluyor biraz.
Ondan sonra eğer devam edeceksen aileni al gel evet. kaydını yapalım şeklinde.
Ve dediğiniz gibi belli programlara katılım istiyoruz. Yani ben haftada bir gün geleceğim. Haftada bir gün ya geleceğim ya gelmeyeceğim gibi durum söz konusu değil. Haftanın en az 4-5 günü devamlı olarak gelmelerini istiyoruz ve gelmesi gerektiği günde gelmediği zaman da ailelerine muhakkak haber veriyoruz. Çünkü bu da bizim için bir riskli durum olabiliyor. Çocuklar başka yerde
yani oraya gidiyorum
geliyormuş
diyerek.
Gibi. Evet aynen öyle. Kurumlarla ilgili yani nerelerde gençlik kulüplerimiz var, nasıl ulaşırız sorusunun cevabında gençlikkulüpleri.com diye bir web sitemiz var bizim.
Tamam.
Sadece gençlik kulüplerinin haberlerini yayınladığımız ve iletişim noktalarının olduğu genel anlamda bütün bilgilerin edinebileceği bir web sitemiz var. Gençlikkulüpleri.com'dan merak edenler girip bakabilirler.
Nerede var? Nasıl
evet aynen o şekilde neler yapılıyor. Faaliyetlerle ilgili aslında hazır işte Mevlid Kandili de yaklaşıyor ama yani çok da yakın değiliz evet. ama bazı değişik yaptığımız çalışmalardan ben bahsetmek
tabii,
istiyorum.
Tabii.
Özellikle Muharrem ayında gençlik kulüplerimizde ciddi anlamda bir aşure ile ilgili seferberlik oluşturulur. Kazanlar kaynar, herkes aşure ile ilgili kaseleri doldurur. Çocukların eline tepsileri veririz. Konuya, komşuya, esnafa, yoldan geçene herkese aşure ikram etmeleriyle ilgili bir teşviğimiz oluyor. Muharrem ayında Muharrem oruçları. Ondan sonra o ayda yaşanan vakalar, neden bu ayla ilgili böyle bir çalışma içine girildiği konusu. Yine kandilleri biz böyle çalışmalar için fırsat olarak görüyoruz. Evet. Yine kandillerde bütün çocuklar kandil simidi konusunda ikramlarda bulunuyorlar. Kandillerde kulüplerimizde programlar yapıyoruz. Kandil simidi ikram ediyorlar. Yine aynı şekilde konuya, komşuya, işte esnafa, yoldan geçene herkese bu havala, bu günlerde böyle bir şenlik havası oluşsun istiyoruz.
Yani bu önemli günleri, geceleri çocukların
fırsat olarak
değerlendiriyoruz. Yani sadece bir sohbete evet. gidip bir şeyler dinlediği Yok. Değil de hani İşin çocuklara bir takım görevler böyle. Verip evet. bir takım aktivitelerde yer alarak daha da özümsüyorlar, benimsiyorlar evet. yapmış oldukları çalışmaları. Şey gördüm orada faaliyetler içerisinde çeşitli okçuluktur efendim kulüpleriniz var herhalde bünyede. Evet. Farklı farklı bu tarz hani çocukların da çok dikkatini çeken çalışmalara da yer veriliyor. Geziler var galiba efendim çeşitli müzelere gidiliyor evet. geliniyor herhalde. El becerileri çok ön planda gibi sanki.
Evet.
Bu alanlarda da isteyen gelip bu kurslardan istifade evet. edebiliyor değil
evet.
mi?
Yani devamlı bazı çalışmalar seçmeli aslında sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi. İşte her faaliyete herkes gelecek gibi bir durum yok fakat okul derslerine çalışmalarını ve değerler eğitimi programlarını biz olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Tamam. Onun dışındaki diğer faaliyetleri
seçmeli.
Kimisi seramikle ilgilenmek istiyor. Kimisi bizim geliştirdiğimiz EduTech diye bir ürün var. STEM işte İngilizce'deki bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik çalışmalarının aynı anda uygulamalı olarak yapılabildiği bir sistem tekniği üzerine EduTech ürünleriyle çocuklara mühendislik becerilerini geliştirecek atölyeler kuruyoruz. Küçük geçme parçalarla onların üretim ve hayal dünyalarına yönelik çeşitli şeyler yapmalarını, işte kimisi Boğaz Köprüsü maketi yapıyor, kimisi kendi kullandığı tablet bilgisayarı için aynı şekilde bir panel oluşturuyor. Yani o küçük... Kimisi vinç yapıyor gibi böyle değişik şeyleri yapabilecekleri çeşitli ve eğlenebilecekleri ürünlerin olduğu bir çalışmamız var. Geleneklerden bahsederken önemli ve geleneğimizde olan, Osmanlı'da olan ve çok gerçekten bugün çocuklara, gençlere yaşatılmasını önemsediğimiz bir şey de bahsetmeden tabii, geçmeyeyim. Tabii. Biz hac ve umreye giden mahalledeki büyükleri önceden tespit edip onlara güle güle veya safalar getirdiniz maşallah, projeleriyle karşılayıp evlerine gidip işte bir grup ortaokul çocuğuyla oradaki Mehmet amcanın hoş geldiniz, safalar getirdiniz, gittiğiniz yeri bize anlatır mısınız diye evlerine ve ziyarette bulunuyoruz veya onları kulüplerimize davet ediyoruz.
Ne kadar anlamlı. Ne
burada
kadar anlamlı.
İşte o ikram havası, o manevi atmosferin çocuklara hissettirilmesi, aktarılması işi önemli. Şimdi, bahsettiğiniz farklı çalışmalarda mangalayı önemsiyoruz.
Evet,
bir
onu da gördüm.
Geleneksel bir strateji ve zeka oyunu olan mangala kulüpleri oluşturuyoruz genç kulüplerimizde. Zaten GençCon bünyesinde şu anda bir mangala federasyonumuz da var.
Oh maşallah.
Tüm Türkiye'de mangala ile ilgili bilgi yarışmaları, turnuvalar düzenlemek istiyoruz. Buna paralel olarak bizim kurumlarımıza bu yıl ücretsiz olarak gönderdiğimiz bazı gençlik yayınları var. Hı-hı. Geçen senelerde mesela Bahçıvan Kitapları'nın karakter eğitimi, Bahçıvan Kitapları'nın karakter eğitimi yayınlarından çok istifade ettik. Bu yıl Genç Okur diye bir dergi çıktı Semerkant grubundan. Hı-hı. Genç Okur dergisini tüm Türkiye'deki gençlik kulüplerimize gönderdik ve bu Genç Okur üzerinden Genç Okur bilgi yarışmaları yapmaya niyetlendik. Bunun da ilk halkaları oluştu. Türkiye çapında genç okur bilgi yarışmaları başlatıyoruz inşallah.
Çok güzel. Şimdi burada tabii şeyi nasıl yapıyorsunuz? Biraz önce ben temas ettim ona tabii ama yani velilerin gündeminde ders var. Tamamen okul var yani. Bu tür şeyleri bazen lüzumsuz veya gereksiz görebiliyorlar. Ama şunu bilmemiz lazım ki elimizdeki çocuk yani sadece akademiden ibaret yani sadece beyinsel, zihinsel özellikleri geliştirilmesi gereken bir varlık değil. Yani bu çocuğun duygusal boyutunun da inşa edilmesi lazım. Bu çocuğun sosyal boyutlarının da inşa edilmesi lazım. Yani kurulması lazım. Bu çocuğun efendim ne bileyim bir takım bedensel ihtiyaçlarının spor kanalıyla efendim karşılanması lazım. Bu noktada hani veliler, çocuk ve eğitimciler üçgeninde geliştirdiğiniz bir şey, bir çalışma oluyor mu? Yani bu konuyu velilere aktarma noktasında. Çünkü anlattığınız şeyler o kadar önemli ki aslında bu tür gençlik kulüpleri Türkiye'nin ve bütün dünyanın bir problemi var. Ben nesli ve narsizm diye gençlerde.
Evet,
bunlara derman olabilecek, ben neslini biz nesline çevirebilecek yerler bu yerler aslında. Çocukların sadece işte şurayı kazanacaksın, şu puanları alacaksın filan gibi. Sadece kendilerine belki faydaları olabilecek alanlarda değil de çok çeşitli alanlarda geliştirilmeleri, ufuklarının açılması noktasında çok önemli merkezler bunlar.
Evet.
Bu rehber veli öğrenci üçgeninde çalışmalar yapabiliyor musunuz?
Biz
farkındalığı artırma açısından.
Aslında sizin bahsettiğiniz sorunları tespit edip geçtiğimiz yıl oturup sadece bu konuyla ilgili uzman ve grupla çalıştaylar yaptık kendi içimizde. Ve bunların sonucunda rehberlik ve gelişim programı diye kısa adı REGEP olan bir sistem geliştirdik. Burada az önce sizin de buyurduğunuz o okul, aile ve gençlik çalışmalarını yapan kurum yani gençlik kulübü üçgeni arasında sıkı bir iletişim olması gerektiğinin kanaatine vardık.
Evet.
Çocukların aileleriyle olan ilişkileri veya çocuğun ailenin çocuğa bakışı sadece çocuğun notları üzerinden olmaması gerektiğini veliye hissettirmeye başladık. Hı-hı. Nasıl yaptık bunu? İzcilik çalışmalarında çocuğa bir birey olarak değil grup olarak bir ekip olarak hareket etme kültürünü öğretince çocuğun hal ve hareketlerinde farklı değişiklikler oluşunca ve veli bunu fark ettiği zaman bakın biz sizin çocuğunuzun okul derslerini önemsiyoruz ama daha önemli başka bir şey var. Çocuğunuz eve geldiğinde sizinle oturup konuşabiliyor mu? Veya size selam veriyor mu? Eve gelince elini yüzünü yıkıyor mu? Sizin yapmasını istediğiniz şeylerle ilgili ne kadar sorumluluk bilincine sahip çocuğunuz? Sadece bu ödev kıskacından çocuğu kurtarmak için ailelerin hepsine öncelikle dedik. Bakın, bizim elimizde bir sihirli değnek yok. Yani bir ay iki ay içerisinde çocuğunuzu şu kadar başarılı ve şu notlara ulaşan bir öğrenciye dönüştürmek gibi bir iddiamız da yok. Asıl önemli olan çocuğunuzun ahlaki gelişimi. Evet. Çocuğunuzun anneannesine, babaannesine, dedesine gittiğinde onlarla olan ilişkisi nasıl? Evet. Bu konuda üzerinde özellikle durarak ailelere bunu hissettirip her aşamada aileyle temas kurduğumuz zaman aile artık, ya bu benim çocuğum ama bu insanlar benim çocuğumla bu kadar ilgileniyorken ve başka özellikler, başka sıkıntılar, ailenin görmediği çocukta olan yetenekleri keşfedebiliyoruz mesela.
Evet.
Böyle tabii, örnekler var. Tabii, yani tabii. Aile getiriyor, bu çocuk diyor çok yaramaz, hiçbir işe yaramaz, yeter ki diyor sizin orada dursun, evde yaramazlık yapmasın, notları da artık şu zayıflarını kurtarsa yeter, büyük bir şey beklemiyoruz. Ama o çocukta öyle güzel özellikler oluşuyor ki böyle yetiştirdiğimiz, İşte masa tenisi konusunda çok iyi olan, dereceye evet. giren, il çapında derece almış çocuklar var şu anda kesinlikle. Bünyemizde. Ve kesinlikle. Bu da bir başarı transferi söz konusu. Çocuk masa tenisinde bu derece elde ettiği zaman özgüveni geliyor ve eğitimde başarı transferi dediğimiz şey gerçekleşmeye başlıyor.
Aynen öyle.
O başarı bütün alanlara kaymaya başlıyor. Aynen. Yine aynı şekilde.
Yani çünkü bir başarı diğer başarıları tetikliyor
kesinlikle
aslında.
Tetikliyor.
Yani çocuğun bir alanda bir başarı elde etmesi, bir sonuç alması onun hayatının diğer alanlarında da evet. özgüvenin artmasına, yoğunlaşmasına, başarılar elde etmesine sebep oluyor. Bu açıdan gerçekten çok önemli. Yani veli çocuğunu sadece bir kulvara hapsetmesi ve o kulvarda iyi netice almamasından dolayı çocuğu defterden silmesi çok büyük bir talihsizlik.
Yani rehberlik dediğimiz şey aslında çocuğun yeteneklerine ve isteklerine göre onun hayatını şekillendirmek, yönlendirmek. Tamam. Çocuk istemediği zaman aile ne kadar isterse istesin, ailenin istediği üniversitedeki bölümü bile kazansa orayı terk edip yeniden üniversiteye hazırlanma riski var.
Aynen.
Bu da şu anda Türkiye'de bir vakadır aslında.
Tabii, tabii.
Yine
ki,
başka buyurun, bir örnekten affedersiniz bahsedeceğim. Çocuk bir öğrencimizin tuval ve fırçayla arası çok iyiydi. Yani aynen. çok güzel çizimleri vardı, güzel resimler oluşturuyordu. Fakat aile bunu hiç önemsememiş. Aile için öncelik dersleri, okul başarısı, işte şöyle yapsın, şu şöyle, yani bir şey var sanki, bir kalıp var, o çocuğu kalıba oturtmak istiyorlar. Ailelere soruyoruz zaten, benim oğlum işte şu olacak diyor. Bunu oğlun mu istiyor? Buna çocuk mu karar verdi, yoksa senin zamanında yapmayı istediğin, yapamadığın şeyi çocuğun üzerinden mi yapmaya çalışıyorsun? Yani bu çocuklar için ciddi bir baskı unsuru.
Tabii.
O bahsettiğim öğrencinin fırçayla olan ilişkisi ailesinin umurunda değilken biz o konuda biraz önünü açtık. Çok ciddi bir emek bile sarf etmedik belki. Hı hı. Biraz teşvik ettik. Şu anda bir özel kolejin sosyal güzel sanatlar lisesi bölümünde %100 burslu okuyan çok da başarılı bir öğrenci oldu.
İşte bütün,
bunun gibi örneklerin sayısı artabilir.
Zaten ben şuna inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde bu tarz müesseseler daha çok prim yapacak. Yani çocuklar artık, aileler belki bunu biraz geç fark edecekler ama çocuklarını her yönüyle gözeten, yani çocuklarının değerler eğitimini de önemseyen, evet. çocuklarının akademik başarısını da önemseyen ama çocukların sosyalleşmesini de önemseyen, belli alanlarda kabiliyetlerini keşfetmesine zemin hazırlayan ve bunu da gönüllülük esaslı yapan, yani evet. bir maddi karşılıkta değil, gönüllülük esaslı yapan ama iyi yapan, kaliteli yapan müesseseler önümüzdeki yıllarda çok daha fazla hem ülkemizde çoğalacak hem de velilerin bunlara rağbeti olacağına inanıyorum. Çünkü
İnşallah.
Bir sürü problemler baş gösteriyor. Uzmanlar bunların sebeplerine iniyorlar. Bunlar toplumla paylaşılıyor ve bunların çözümleri de bunlar aslında. Gençlerin kendini bulacakları merkezlerin ortaya çıkması lazım. Evet Ahmet Bey, yani gençlik kulüpleri üzerinde epey durduk ama önemli bir konu, ciddi
evet.
bir konu. Biraz da şu tarafa geçelim istiyorum. Şimdi genç konu kurdunuz. Anladığım kadarıyla gençlik kulüpleri çoğalınca herhalde hem İstanbul'da hem farklı yerlerde bu noktada bir çatı kuruluşu olarak Genç Kon kurma ihtiyacı mı hissedildi?
Evet.
Genç Kon neden kurdunuz? Niye kurdunuz Genç Kon'u? Ve neler yapıyorsunuz? Biraz daha vaktimiz var. Genç Kon üzerinde inşallah görüşebiliriz, konuşabiliriz. Genç Kon nedir? Niçin kuruldu? Ve ne tür hizmetler yapıyor?
Genç Kon dediğimiz o 2007'de başlayan yolculuğun son hale dönüş, yani son kurumsal hale dönüşmüş başlığı oldu bizim için. Genç FED vardı biliyorsunuz. Gençlik evet. Kulüpleri Federasyonumuz vardı. Bu federasyonlar bölgesel olarak artmaya başlayınca, yani kurumların birbiriyle olan iletişimleri daha resmi hale dönüşsün istedik. Bizim Marmara'da Gençlik Kulüpleri Federasyonumuz, Marfet diye bir federasyonumuz daha var üyemiz olan. Hı hı. Yine Orta Anadolu'daki Ankara merkezli gençlik kulüplerimizin üye olduğu OGEF diye bir federasyonumuz var. Hı hı. Yine Doğu ve Güneydoğu'daki gençlik kulüplerinin üyesi olduğu DOAFET diye bir federasyonumuz var. Ve bunların dışında gençlik kulüpleri çalışmalarıyla beraber yürüyen üniversiteli gençliğin yürüttüğü hizmetlerin olduğu... Farklı şu anda 77 üniversitede, üniversitelerin içinde öğrencilerimizin, bizimle beraber yürüyen arkadaşlarımızın kurduğu öğrenci kulüpleri var. Hmm. Ve buna paralel olarak 26 farklı şehirde üniversiteli gençliğin kurduğu ve kampüsün dışında sosyal kültürel faaliyetler yapan üniversiteli gençlik dernekleri var. Bu derneklerin bir araya gelerek kurduğu bir de Mostar Gençlik Federasyonumuz var. Biz üniversiteli gençlikle ilgili faaliyetlere Mostar Gençlik, ortaokul ve liseyle ilgili bütün faaliyetlerde Semerkant Gençlik adını veriyoruz kendi bünyemizde. Çalışma komisyonlarımızın da adı bu şekilde. Bu bahsettiğimiz federasyonlara ek olarak işte Mangala Federasyonu vesaire de oluşunca hepsi bir araya gelip bir Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu gibi yapıya dönüştü.
Evet.
Bu bünyede farklı branşlarda da çalışmalar var. Mesela şu anda tüm Türkiye'de geçtiğimiz ay itibariyle 67 ilde öğretim üyesi yetiştirme programı ile ilgili üniversiteli gençlere TÜBİAD diye bir dernekle, Tüm Bilim İnsanları Akademisyenler Derneği ile ortaklaşa eğitimler verdik. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Öğretim üyesi yetiştirme programları, ondan sonra ALES, akademik kariyer, bununla ilgili eğitimler organize ettik tüm Türkiye'de. Şu anda yine Mostar Gençlik dediğimiz yapı şair, yazar, çeşitli arkadaşlarla, genç kalemlerle bir araya geldiği Mostar Gençlik söyleşileri yapmak üzereler. Türkiye'de şu anda 35 ilde bitmek üzere bu söyleşiler. Mostar dergisinin yayın ekibiyle beraber planladığımız şeyler. Önümüzdeki dönem içinde tematik üniversitelilere yönelik tematik gençlik kampları planlıyoruz. Örneğin medya kampı, İslami ilimler kampı, bunların altyapıları hazır. İşte akademisyenlerle, çeşitli sanatçılarla, düşünürlerle de konuştuk bunları. Medya kampı, İslam ilimler kampı, okuma okur yazarlık kampı, ondan sonra bilişim kampı, bunlarla beraber liderlik kampı, böyle çeşitli konulara kısıtlanmış estetikle ilgili bir kamp planlıyoruz güzel sanatlar öğrencilerine yönelik. 4-5 günlük bir yerde konaklayıp uzman kişilerle bir araya gelip atölye çalışmaları, işte küçük çalışma grupları oluşturacağımız ayrı bir faaliyet daha planlıyoruz. Üniversiteli gençlikle ilgili yaptığımız bütün çalışmaları, az önce bahsettiğim bütün kurumların iletişim bilgilerini de mostargençlik.com'dan isteyenler, ilgilenenler ulaşabilirler.
Evet. Genç.com o zaman hem ortaokul hem lise hem üniversite ayağında bir takım
aslında hizmetler... okul öncesi eğitimle ilgili de altyapı çalışmalarımız var.
Evet.
Okul öncesi bizim bayanlarla ilgili çalışma yapan bir komisyonumuz var. Onlar da okul öncesi eğitim yapan gruplar için bir koordinatörlük, kız gençlik kulüpleriyle ilgili bir koordinatörlük var kendi bünyesinde. Evet. Ve İkbal Okulu diye bahsedeceğimiz bir eğitim programı oluşturduk. İkbal Okulu eğitim programı da Diyanet'in müfredatını uygulayan kız Kur'an kurslarına ekstra bununla beraber... hayat becerisi geliştirmeleri yönünde farklı çalışmaların, işte atölye programlarının uygulandığı kurslarımız.
Yani hanımefendileri biraz daha din eğitimini alacaklar ama
sadece
işte
din eğitimi değil,
okulu
evet,
gibi.
Evet, biraz daha böyle hayata yetiştirme, hayata atılma konusunda.
Evet.
Onların, çünkü dediğimiz gibi anneler toplumun temel taşı, dinamiği. Anneler yetişirse eğer toplumun refahı, huzuru çok daha rahat sağlanacaktır inşallah.
Ahmet Bey, Genç.com Başkanı Ahmet Sözbilir Bey ile devam ediyoruz söyleşimizin sonlarına doğru geldik. Ben bir soru sormak istiyorum Ahmet Bey size. 2007'den bu yana çalışmalar yürütülüyor. Yaklaşık 200 ya da 200'ün üzerinde bir gençlik kulübü kurulmuş aşamada hizmet veriyor. Gençlere yönelik çalışmalar yapılıyor. Yani burada bize biraz... Şimdi diyelim ki dinleyenlerimizden bir tanesi çok gerçekten heyecanlandı. ben de bu tür çalışmalar yapmak istiyorum diye imkanları da var, çevresi de var, yapabilecek durumu da var. Yola girmek istedi. Şimdi bu tür hizmetleri, başarı hikayelerini dinlerken insanlar çok heyecanlanıyorlar. Çok güzel duygular oluşuyor ama bunlar böyle toz pembe işler değil zannediyorum, değil mi?
Yani, evet, yani belli yani merhalelerden geçiyor insanlar.
Çok ciddi badireler atlatılıyor. Yani buralara gelene kadar kim bilir ne sıkıntılar yaşanıyor. İşin bir de o tarafları var, zorlukları var, sıkıntıları var. Ben sizden şunu bizle paylaşabilir misiniz? Yani başarınızı diyelim 200 tane yer açmak, işte bu çalışmaları yapmak. Bunun altında yatan şöyle 3 tane, 2 tane ya şu şeylere çok dikkat ettiğimiz için bu neticeleri aldık. Bu işleri yapmak isteyen insanların da bu konuda tedbirli, dikkatli veya işte hazırlıklı olmaları gerekebilir. Bilmiyorum, ani bir soru mu oldu bu ama. Söyleyebileceğiniz yok, böyle 2-3 kriteriniz, prensibiniz, efendim ne bileyim yani yolda giderken dikkat ettiğiniz şeyler var mı Ahmet Bey?
Aslında büyüklerin hep ifade ettiği, bütün sohbetlerde de geçen, yani Allah dostlarının, Sadat-ı Kiram'ın sohbetlerinde de yer alan ve hep bize de nasihatlerde ifade edilen şey şu: niyet.
Niyet.
Niyet Allah rızası için olunca, yani bunlar ne Ahmet Sözbilir'in yaptığı iş, ne onun ekibiyle ilgili yapılan işler veya niyet Allah rızası olunca, aslında bu niyeti muhafaza edebiliyorsanız hiç ummadığınız yerde, ummadığınız sıkıntılarla baş ederken ummadığınız güzelliklere devşiriliyor bu işler.
Evet.
İşin aslında parolası, belki teknik bir cevap beklenirken böyle bir şey ifade edilmesi de ilginç oldu. Ama niyet Allah rızası olunca büyüklerin usulüne riayet etme konusunda hassas olursanız eğer... Görüyorsunuz ki başarının sizinle bir ilgisi yok. Başarı kendiliğinden geliyor. Yani Allah'ın
yollar açılıyor.
Evet, yollar açılıyor. Allah bu işleri kolaylaştırıyor. Niyet hayır olunca akıbet de hayır oluyor.
Yani,
tabii her şey dediğiniz gibi toz pembe değil. Teknik olarak olmazsa olmazlar işte bazı dikkat edilmesi gereken şeyler olabiliyor. Bu kuralları da kendi içimizde bazı disiplinler geliştirmemiz gerektiği için kendi toplantılarımızda, iç yönetmeliklerimizde, zaten yaptığımız faaliyetlerde de bu hissediliyor. Yani biz gerçekten çocukların önemli olan ahlaki manevi gelişimlerine katkıda sağlayabileceğimiz halde bir şeyler yapmak. Diğerleri birbirini zaten getiriyor ve çocuğa bunu sevdirerek yapmak lazım. Evet. Yani kolaylaştırmak. Bir çocuğu alıp ona bir güzel bir şey öğreteceğiz. Dini anlamda bir şeyler öğreteceğiz derken onu sıkıp elden kaçırmak büyük bir vebaldir.
Tabii.
Bu konuda hassas olup ona bir şeyleri sevdirmek lazım.
Aynen.
Öğretmek, anlatmaktan ziyade sevdirmek ve onun bunu bu bazı şeyleri alışkanlık haline getirmesini beklemek çok daha güzel oluyor ve böyle olduğu zaman ciddi bir şuur oluşuyor
daha
çocuklarda.
Daha kalıcı oluyor bir de.
Çok daha kalıcı oluyor. Aynen buyurduğunuz gibi.
Yoksa öteki türlü sizin o zorlamalarınızla, yaptırımlarınızla bir şeyler yapıyor ama siz olmadığınız zaman o şeyleri yapmıyor yani. Veya dediğiniz gibi bir nefret, bir soğuma, bunlar oluşuyor. Ahmet Bey, çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Allah
Ahmet
razı
Bey'in
olsun.
Yoğun vakitleri, tempoları arasında bize vakit ayırıp programımıza misafir oldular. İnşallah Rabbim hizmetlerinize bereket ihsan eylesin. Daha fazla insanlar sizin elinizden, İnşallah. Dilinizden, gönlünüzden istifade etsinler diyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ahmet Sözbilir Bey ile birlikteydik. Gençkon Başkanı Ahmet Bey bize yaptıkları çalışmaları, gençlere yönelik hizmetlerini, elde ettikleri neticeleri ve usullerini paylaştılar bizlerle. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl tekrar yeni bir programda sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.